Ayrım 27.
Tesadüflerin elinde iyi, tesadüflerin elinde az iyi, kötü, çok kötü oluruz. Ancak toplum düzene kavuştukça insanlar tesadüflerin elinde oyuncak olmaktan kurtulurlar. Evet, boş çekenler, bugün de boş çekip boynu bükük ağlayanlar. Hep onları düşünüyorum, düşünmeliyiz. Bizim kalemimizin yönünü hayatımız çizmiştir. Ondan böyle acı, keskin, buruk, gözyaşlı. Hatta gülmecemiz bile. Helada unutulan umut. Kurayı da kazanan çocuklara birer zarf içinde daha önce okula kayıt için bırakılmış bütün belgeler geri verildi. Hepimizin birer numaramız vardı. Benim numaram 917. Artık okula alınmıştık. Okulun açılacağı gün buraya gelecek, şimdi bize geri verilen belgeleri teslim edip okulda kalacaktık. O belgeleri niçin zarf içinde bize geri verdiklerini bilmiyorum. Okulun açılmasına daha bir aydan çok zaman vardı. Şişkin zarf elimde sevinçle çıktım Darüşşafaka'nın bahçe kapısından. Bir ayak önce gidip anneme müjdeyi vermeliydim. Her zamanki gibi yürüyerek Galata Köprüsü'ne gelecek, iskeleden ada vapuruna binecektim. Fatih Camisi'nin avlusuna girdim. Hayır, gidemeyeceğim, çok sıkıştım çünkü. Fatih Camisi'nin avlusu içinde arka yanda sırayla yan yana taş helalar vardı. Şimdi yoktur, kaldırdılar. O zamanlar hemen bütün büyük camilerin avlularında sırayla helalar vardı. Bu olayı bütün ayrıntılarıyla anlatmalıyım. Çünkü bu olayın yaşam çizgimde çok önemli bir yeri vardır. Önce bu cami avlusu helalarını anlatayım. Tavanı ve üç yan duvarları caminin yapıldığı kocaman kesme taşlardan yapılmıştır. Önde çok kalın tahtalardan yapılmış bir kapı vardır, bizim hamam kapıları gibi. Kapının üst yanı açık olduğu için içeride bir adam ayakta durunca dışarıdan başı görünür. Bu kalın tahta kapı taş duvardaki paslığı demir rezeler üstünde döner. Helalın içi bir sandık odası büyüklüğündedir. Helal çukurunun deliği üçgen biçimindedir ama üçgenin sivri açısı arkadadır. Bu delik o denli geniştir ki bir büyük adam için bile iki ayağını iyice açmak gerekir. Delikten şişman bir adamın gövdesi çok kolaylıkla geçebilir. Ben yaşta çocuklar için bu koca delikli helayı kullanmak çok zordur. Helal çukuruna düşen çocuklar olduğu söylenirdi. Helanın yan duvarlarından birinde oyulmuş bir yuvarlak oyuk vardır. Bu oyuk belki geceleyin helaya girenlerin mum, kandil ya da idare lambası koymaları içindir. Çünkü oyun çevresi islidir ve erimiş mumlar akmıştır duvardan aşağı. Duvarlarda çok ayıp laflar yazılıdır ve çok ayıp resimler çizilidir. Hela duvarındaki müstehcen yazıların çoğu manzumdur. Bunlar bir Türk hela edebiyatı olacak kadar çoktur. Çoğunun altında bir uyak yüzünden hepimizin bildiği Tosun imzası bulunan bu müstehcen hela duvarı edebiyatından aklımda kalmış en yazılabilir olan bir ikiliyi buraya aktarıyorum. Ne kadar sallarsan salla, donuna düşer son damla. Bu helalar kimisinin geniş duvar taşları arasında kocaman temel çivileri çakılmıştır. Bu çivilere de palto filan asılacak. Helal çukurunun kocaman deliğinden birden fareler dışarı sıçrayabilir. Bu çok olur. Dışarı fırlamasalar da ciyik ciyik sesleri, oynaşmaları duyulur. Bu cami helalarının fareleri hiç abartmasız kedi iriliğinde olurlar. Çukurdan sıçrayıp insanın bacaklarının arasından fırlayarak kaçtıkları çok olur. İstanbul 7. İlkokulu'nda okurken bir gün avlusundan geçtiğim Süleymaniye Camisi'nin de avlusunda bu tür helalar vardı. Kulaktan kulağa o helalarda ahlaksızca işler, sapıkça cinsel ilişki yapıldığını duyardık. Ben bu ahlaksızlıkların neler olduğunu açıkçası bilmiyordum ama sanki biliyormuşum gibi davranıyordum. O helalara bir takım kılıksız adamlar girip çıkardı, biz onlardan korkardık. Hele ben her zaman o helaların uzağından başımı bile o yana çevirmeden geçerdim. Fatih Camisi'nin avlusundaki helalardan birine yöneldim. Bunların kimisinde musluk vardı, çoğunda da yoktur. Musluğu koparılmış olanların kimisinde paslı bir teneke kutu içinde su bulunur. Kapısı açık duranlara bakarak musluklu birine girdim. Elimdeki zarf helal çukuruna düşecek diye çok korkuyordum. Öyle bir anlatılmaz korkuya kapıldım ki sanki bir gizli pençe elimden zarfı lağım çukuruna doğru çekiyordu. Neredeyse zarf bir hava akımı hortumuyla çukurdan lağıma gidecek. Zarfı korumak korkusuyla neredeyse elimden düşürecektim. Zarf bir düştü mü ben bittim, artık Darüşşafaka'ya giremem. Öylece duracak halim de kalmamış. O şaşkınlık içinde ne yapacağımı düşünüp araştırırken sol duvardaki kocaman oyuğu gördüm. Boyum da yetişmiyor. Ayak parmaklarımın üstüne yükselerek şişkin zarfı o oyuğa yerleştirdim. Bana zarf oyuktan düşecekmiş, bir görünmez el onu oradan alıp lağıma atacakmış gibi geldiğinden parmaklarımın ucuyla zarfı iyice oyuğun dibine ittim. Rahatlamıştım. Heladan çıktım. Cami avlusundan geçtim. Fatih Parkı, Saraçhane Başı, Zeyrek Yokuşu, Yağ Kapanı, Yemiş, Karaköy, Köprü, Adalar İskelesi'nden vapura bindim. Çok sevinçliyim. Anneme müjdeyi vereceğim. Kurada kazandım anne diye bağıracağım. Boynuna atılacağım. Vapur Kınalı Adaya yanaştı. Burgaz Adası'na. Sonra Heybeliada. Vapurdan iskeleye ilk atlayan ben oldum. Koşuyorum kuş gibi kuş. Kim bilir nasıl sevinecek annem. Yokuşu çıkıyorum. Annem merakla beni bekliyordur. Sağdaki çayırı geçtim. Birden durdum. Eyvah zarf. Zarf. Zarf yoktu. Ne oldu zarf? Bir zaman öylece durup kaldım. Sonra yokuşun yaya yolu üstünde oturakaldım. Şimdi şu satırları yazarken kendimi, o zamanki kendimi görüyorum. 50 yaşındaki kendim, 11 yaşındaki kendime bakıyorum. Bir çocuk oturmuş kaldırım taşlarının üstüne. O çocuğun 3. kez tabanı pençelenmiş potinlerinin altındaki kabara çivilerini bile görüyorum. Siyah fitilli çoraplar, annesinin eski elbiselerinden bozup diktiği kısa pantolon. Uzun konçlu siyah fitilli çorapların lastiği baldırını sıkmış iyicene. Saçları bir numara tıraş makinesiyle kesilmiş, toparlak yüzlü, tıkız bir oğlan. İçimden tombul yanaklarını sıkmak, mıncıklamak geliyor. 1000 yaşında, belki 2000 yaşında bir çocuk. Hayır, ağlamadım. Ayağa kalktığım zaman kaskatı kesilmiştim, kaskatı buz gibi. Eve geldim. Ne oldu? Kazandım anne, kurayı kazandım. Üst yanımızda komşumuz İstiska Zeynep Hanım, alt yanımızdaki komşumuz itfaiyecinin karısı Neriman Hanım bize geldiler. Darüşşafaka'ya girdim diye hepsi de bir sevindiler, bir sevindiler, beni sevip öptüler. Annem, ama niçin öyle durgunsun dedi. Gülümsedim. Annem mutluydu, çok mutluydu. Artık oğlu parasız yatılı okulda okuyacak, adam olacaktı. Çamlıklara doğru yürüdüm, sık çamların ortasına daldım. Kendi kendine kalınacak, yalnız ağlanacak en iyi yer burasıdır. Artık benim için okul yoktu. Fatih Camisi'ni hela oyunda unuttuğum zarfa her şey bitmiş oluyordu. Bütün umutlar yıkılmıştı. Ama bunu anneme söyleyemezdim. Kim bilir o oyuktan zarfı kim almış, nereye atmıştı? Peki ne olacaktı? Ne yapacaktım? Ne olursa olsun. Düşünemedim hiçbir şey. Ertesi gün her şeyi, hepsini unuttum. Zarfı hela kovuğunu unuttuğumu bile unutmuştum. Kendi yalanıma kendim de inanmıştım. Darüşşafaka'ya girmiştim, okul açılınca gidecektim. Bana öyle geliyordu. Belki öyle de gelmiyordu. Kendimi gidişin oluruna kapıp koyvermiştim. Annemin mutluluğuyla ben de mi mutluydum? Çocukluğumun en güzel günlerini yaşamaya başladım. Arkadaşlar, oyun, deniz. Darüşşafaka'da okuyacağım diye annem de beni el bebek gül bebek tutuyordu. Şuradan mı gitsem yoksa buradan mı? Yaşamları az çok benimkine benzeyen, dahası benim yaşamımdan daha çileli yaşayıp da sonra başarılara ulaşmış kişiler vardır. Bunlardan kimileri başarılarından öylesine övünürler ki bulundukları üstün yeri kendi yeteneklerinin, kendi çabalarının, çalışmalarının bir sonucu, kendilerinin bir zaferi sayarlar. Ah ne budalalık. O budalalara göre aşağı tabakadan ezilmiş yoksul her çocuğun da eğer yeteneği varsa, mesela işte kendileri gibi çalışarak, kazanarak, toplumda kendileri üstün bir yer sağlamaları kendi ellerindedir. Bu düşüncelerine karşı çıkacak olursanız hemen mesela ben diye başlarlar ve ne zorluklara göğüs gererek bugünkü ünlerine, servetlerine, refahlarına kavuştuklarını anlatırlar. Sözlerini şöyle bağlarlar. Efendim insanın kendisinde olmalı, kendisinde. Ben zengin çocuğu muydum mesela? Değildim. Ama Bu ne oldum delisi mağrur budalalar kendileriyle aynı koşullarda olup da birlikte yola çıktıklarından kaç çocuğun kötü tesadüfler yüzünden serseri, yoz, hırsız, homoseksüel, perişan olduğunu hiç anımsamazlar ve kendilerinin hangi iyi tesadüflerle başarıya ulaştıklarını hiç düşünmezler. Yolda giderken sağa sola dönecekken sola dönmek, ayağımız bir taşa çarptığı için gideceğimiz yere 10 saniye gecikmek, bir martıya bakarken birisine çarpmak, bir yerde çişimizin gelmesi, bu hiç değeri yokmuş sanılan küçücük olaylar bütün bir yaşamımızın gidişini değiştirebiliyor, oluşumumuzu, geleceğimizi başkalaştırabiliyor. Tesadüflerin de belirsiz bir etkisi var. Bir toplum nice düzensiz, nice bozuk düzense insan yaşamında tesadüfler de o denli etkili oluyorlar. Bu düzensiz toplumumuz içinde zor koşullardan çıkıp toplumda önemli bir yer almış olanlar başarılarını salt kendi çabaları sanmasınlar. Bu tesadüfler insanı mistik düşüncelere, kaderciliğe de sürüklememelidir. Şu anlatacağım tesadüf benim yaşamımı biçimlendirmiştir. O gün helaya gitmek gereksinimi duymayabilirdim. Ya da Darüşşafaka'dan çıkmadan helaya gidebilirdim. Zarfı helada unutmayabilirdim. Ama oldu bunlar. Ve ben artık okuyamayacak, okula gidemeyecektim. Bir akşam evimizin alt yanındaki komşumuz Neriman teyzenin kocası, Heybeliada itfaiyesinde er olan adam beni çağırdı. "Senin Darüşşafaka'ya giriş evrakın nerede?" dedi. Hiç umursamadan "Mektepte," dedim. "Helada unutmuşsun," dedi Fatih Camisi'nin helasında. Sonra zarfı bana verdi. Bakınız nasıl olmuş. Ben heladan çıktıktan sonra benim arkamdan Fatih itfaiyesinden bir er aynı helaya girmiş. Adam palaskasını çıkarıp o oyuğa koyacak olmuş. Bir de bakmış ki oyukta bir zarf. Heladan çıkarken zarfı almış. Fatih itfaiye binasına gidince zarfı açıp içindekileri okumuş. Bir çocuğun Darüşşafaka'ya giriş sınavı ve kurayı kazandığını okuduğu kağıtlardan anlamış. Zarftaki kağıtlarda da çocuğun adresi yazılı. Heybeliada Tepe Mahallesi Değirmen Sokak. Benim zarf unutuşumun üstünden 10 gün geçmiş. O itfaiyeci nöbetçi olduğu bir gece Heybeliada itfaiyesine telefon etmiş. Komşumuz Neriman Hanım'ın kocası da o gece Heybeliada itfaiyesinde nöbetçiymiş. "Tanıyorum, bizim komşumuzdur," demiş. Heybeliada'dan İstanbul'a posta olarak giden bir itfaiyeci benim zarfı Fatih itfaiyesine alıp getirmiş. Nasıl birbirine bağlı tesadüfler zinciri? Ben işte bu tesadüfle Darüşşafaka'ya girebildim. Yoksa okuyabilmem olanaksızdı. Çünkü benimle ilgilenecek, zarfı yitirdiğimi okula anlatacak kimsem de yoktu. Kuleli Köşke Odun Taşıyan Çocuklar. Birkaç ev üstümüzde Habibe Hanım otururdu. Adadaki zengin evlerine, köşklere, çamaşırcılığa, gündelikçi olarak orta işlerine giderdi. 6 mı, 7 mi yoksa 10 mu çocuğu vardı. Kocası İstanbul'da bir yerde aşçıydı. Adam evine, çocuklarına bakmazdı. Pek seyrek gelirdi evine. Galiba çocuk yapmaktan yapmaya evine, karısının yanına uğrardı. Habibe Hanım onca çocuğu baksınlar diye birbirine bırakır, el evlerine iş görmeye giderdi. Aslanlar gibi sağlam, dinç, güçlü, iyimser, güleç yüzlü bir kadın. Çocukları da birbirinden güzeldi. Tek odalı bir evde otururlardı. Daha evlerinin kapısına yaklaşırken keskin bir çiş kokusu duyulurdu ama nasıl keskin? Burnumun direği kırıldı dedikleri keskin amonyak kokusu buram buram. Onca çocuğun çişi. Üstleri başları, yüzleri saçları çiş kokardı. Habibe Hanım'ın büyük oğlu bir gün geldi. Kuleli köşke çocuklar odun taşıyor. Hadi sen de gel dedi. Burun kıvırdım. Ben öyle işler yani hamallık yapamazdım. Ama para veriyorlar dedi. 5 kuruş mu ne vereceklermiş. Gittim o çocukla. Bizim evden epeyce aşağıda köşkler vardı. Hepsi de beyaz yağlı boyalı. Güzel bahçeleri vardı bu köşklerin, çiçekli bahçeler. Bunlardan biri Kuleli köşktü. Kuleli köşkün önü düzlüktü. O düzlüğe kesilmiş odunlar yığılmıştı. Bir sürü çocuk odunları kucaklayıp içeriye köşkün odununa koyuyorlar. Para vereceklermiş odun taşıyanlara. Taşısam iyi olur, taşımalıyım. Ama nasıl taşısam? Ayıp değil mi? Ben hamal mıyım, taşıyamam. Ama para vereceklermiş. Kaç para verirler? Sokuluyorum yavaş yavaş odunlara. Kucaklarında odunlar, bahçeye girip çıkan çocuklara bakıyorum. Nasıl etsem de ben de taşısam. Habibe Hanım'ın oğlu girişmiş odunlara. Odun taşıyan çocukların arasında bir de kız var. Ama belli ki o bizden değil. Tertemiz, cici, güzel, şık giyimli bir kız. Belki benim yaşımda, belki benden bir yaş küçük. Kim şu kız? Habibe Hanım'ın oğlu. O mu? Diyor. O kız işte bu köşkte oturuyor. Şu oğlan var ya, o da kızın kardeşi. Onlar ikiz. Şu topal adam var ya, o da bunların uşağı. Güzel kız da öbür çocuklarla birlikte odun taşıyor. İkiz kardeşi olan oğlan az ötede düzlükte kendi başına oynuyor. O iyi giyimli güzel kızın da odun taşını gördüğüm için mi, artık nasıl oldu bilmiyorum, ben de çocukların arasına katılıp odun taşımaya başladım. Hem de özenle, yarışla, büyük bir çabayla hepsinden daha çok odun taşıyordum. O güzel kızla arkadaşlığımız işte bu odun taşımamız sırasında başladı. Onca olan çocuğu içinde kız en çok bana yakınlık gösterdi ya da bana öyle geldi, benim kurundum belki de. Ama ben de kızın ilgisini çekmek için elimden gelen her şeyi yapmış olmalıyım. Küçük küçük kesilmiş odunları bahçeden, mutfaktan geçirip taşıdık, odunluğa yerleştirdik. Sonra hepimize paralar verdiler. Kim vermişti, kaç para vermişti anımsamıyorum. Ama orada pek beğendiğim bir şey oldu. Bizimle birlikte odun taşımış olan köşkün kızına da para vermişlerdi. Bunun önemini sonraları daha iyi anladım. Biz yoksul çocukların onurunu kırmamak için olacak, bizleri kendi kızlarıyla eşit tutmuşlardı. Güzelleme oyunu. Heybeliada çocuklarıyla ilk kaynaşmam bu odun taşıma olayından sonra başladı. 20'den çok çocuktuk. Benim o zamana dek bilmediğim bir oyun oynamaya başladık. Buna güzelleme oyunu diyorlardı. İçimizden biri ebe oluyor. Ebe öbür çocuklara arkasını dönüp 20'ye dek sayıyor. Ebe 20'ye dek sayasıya öbür çocuklar köşkün bahçe duvarı dibinde heykel biçimi pozlar alıyorlar. Sözde eski Yunan heykelleri filan ya da eski yağlı boya tablolardaki renkli bayram, yılbaşı kartlarındaki gibi aşikane biçimlere giriyoruz. Daha çok romantik pozlar. Belli ki çok kitap resim karıştırmış, çok bilmiş çocukların oyunu. Tek tek pozlar olduğu gibi ikisi üçü birleşip heykel kompozisyonlarına girenler de var. Kimisi bir eliyle dirseğini tutup öbür elini şakağına dayayarak ufku süzüyor. Kimisi yere diz çöküp iki elini göklere açmış yakarıyor. Kimisi bir dizi yerde sağ el kalbinin üzerinde sol eli yukarı uzanmış. Kimisi göğsünü şişirip kollarını açmış kuvvet gösterisi pozunda. Bir elini dudağına götürüp öpücük verenler de var. Arkasını dönmüş olan ebe 20'ye dek saydıktan sonra birden yüzünü dönüyor oyunculara. En çok hangi pozu beğenirse o pozu alan çocuğu ebe seçiyor. O güzel kıza kendimi göstermek zorundaydım. En çok ben beğeniliyordum, ben ebe yani yargıcı seçiliyordum. Böylece kızın dikkatini de çektim. Onunla birlikte pozlar almaya başladık. Sözde dans eder gibi el ele tutuşuyoruz, önünde diz çöküp sözde aşk ilan ediyorum filan. Ben bunları neden öğrenmiştim bilmem. Ördeğin öğrenmeden yüzmesini bildiği gibi biliyordum. İlk aşk. Tohum halinde bile olsa ilk aşkı bu kıza duydum. Belki de şimdi o benim varlığımı çoktan unutmuştur, beni bilmez bile. Onun yaşamında benim yerim olduğunu hiç sanmam. Onun da yaşamında derin izler bırakmış başka birileri vardır da onlar şimdi onu çoktan unutmuşlardır. Hep düşünürüm. Bir gün onunla karşılaşsak da ona o günleri, ortaklaşa anılarımızı anlatsam, belki de hiçbirini anımsamayacaktır. O günlerden kafasında belki hiçbir iz kalmamıştır. Şimdi ne o, benim hayalimdeki 40 yıl öncesinin küçük güzel kızı, ne ben onunla güzelleme oyunu oynayabilecek biri olanım. Karşılaşsak belki konuşacak sözümüz, ortaklaşa dilimiz bile olmayacak. Anılarımızdaki duygular, ansızlıklarımız başkaları değil. Gerçekte başkalarında yansımış olan kendimiziz. Eski günleri ansıyorsak yine kendimizi ansıyoruz demektir. Çocukluğumuzun sevileri bile yine kendimizi sevmemizden başka nedir? O ikizler bir Osmanlı valisinin çocuklarıydı. Bağdat valisinin mi, Yemen valisinin mi ne? Anılarımda geçecekler yine. Onun için gerçek adlarıyla değil başka adlarla anacağım onları. Diyelim Ferit ile Feride. Aradan yıllar yıllar geçti. Bir gün Naci Sadullah'la konuşuyorduk. Naci Sadullah konuşma sırasında Feride'yi anlatmaya başladı. Bu anlattıklarıyla çocukluğumun anılarına dokunduğunu bilmiyordu. Dikkatle anlattıklarını dinliyordum. Feride evlenmiş, bir kızı olmuş. Kocasından ayrılmış, mutsuzmuş, çok sıkıntılar çekmiş. Naci Sadullah anlatıyordu. O anlatırken ben de eski günleri yaşıyordum. Heybeliada'daki Kuleli Köşk'ün bahçe duvarı önünde Feride ile güzelleme oynamaktaydım. Feride'yi sorup aramak, onunla konuşmak istemedim. O beni hiç mi hiç ansımayacak bile. Yaşamanın kitabında benimle ilgili sayfalar kopup uçmuştur. O benim kafamda hiç büyümeden 40 yıl öncesinin güzelleme oynayan küçük güzel kızı olarak yaşayıp gidecek benimle. Aslında yaşayan o değil, benim. Hepimizin kafasında, anılarında hiç büyümeden, hiç yaşlanmadan hep çocuk kalmış, kimisi silik, kimisi derin izleriyle canlı yüzler vardır. Anılarımızdaki bu yüzlerin albümünde seyrettiğimiz gerçekte onlar değil, kendimiziz. Balıkçılık. Çok geçim sıkıntısı çekiyorduk. Para kazanmam gerektiğini anlıyordum. Ama nasıl para kazanabilirdim de hasta anneme yardımım olabilirdi? İskelenin sonundaki rıhtımda balık tutardım. Büyük bir iş yapıyormuş gibiydim. Boş teneke, olta elimde her sabah rıhtıma inerdim. Önce yemlik midye toplardım. Rıhtıma otururum, bacaklarımı sallandırırım. İğneye midyeden balık yemimi geçirir, oltayı savururum denize. Denizin derisi oynaşan ayna kırıklarından, kırılan, yansıyan ışınlardan pırıl pırıl. Hayal sonsuz, açıl açılabildiğin, düşün düşünebildiğin, kur kurabildiğince. Elimde oltanın ipi sınırsız, duyarsız, engelsiz bir düş dünyasında tasarılarımla mutluyum. Çek ipi, çek de balık gelsin, yeme. Parmağımı oynatıyorum. Balık vurur iğneye. Çekiyorum, oltanın ipi dolu dolu. Birden olta boşalıyor. Çekiyorum oltayı. Yok yahu, yalnız yemi değil, iğneyi de alıp gitmiş. Başka bir iğne takıyorum. En güzeli küçücük izmaritin denizin derisinden elime gelinceye dek havada çırpına çırpına mavi gök üstünde izlediği ışıklı, pırıltılı, yanıp sönen zikzak. İğneyi ağzından kurtarıp izmariti atıyorum kutuya. İzmaritle istavrit pek seyrek düşüyor oltaya. Daha çok o derisi kaygan, yıvış yıvış, koyu yosun yeşili, benekli kaya balığı geliyor oltaya. Kaya balıkları çok obur olacak, kursakları hep dolu dolu, karınları dolu ve yumuşak. Oltaya çok gelen bir başka balık var, onun adını unutmuşum da yalnız P harfi kalmış aklımda. O balığın adında bir P harfi var. P harfli bir balık, galiba bir de İ harfi olacak. İyi balık değil o. Yanımda balık tutan çocuklar o P'li, İ'li balık geldi mi oltalarına kızıp sövüyorlar, sonra oltanın iğnesini çıkarıp ağzından balığı denize fırlatıyorlar. Ama ben kıyıp denize atamıyorum yakalım P'li, İ'li balığı. Balık değil mi? Yenir. Yanımda bir çocuk bağırıyor. Aman onu sakın tutma. Neden? Çarpar, zehirlidir. Bir çarptı mı insanın parmağını keser. Zehirlermiş. Zehirli balığı rıhtım taşına koyup ayağımla başını ezdikten sonra iğneyi ağzından çıkarıyorum. Öğle sıcağı iyice vurmuştur, başım yanıyor. Karnım da acıkmış. Tenekede 3 izmarit, 2 istavrit yavrusu, bir dolu da kaya balığıyla o peyli balıktan. Dönüyorum eve. Annem yaptığım işten sevinmiş görünüyor. Ama beni özendirmek, memnun etmek için sevinmiş göründüğün, yoksa balıkçılığımın hiçbir işe yaramadığını sezinliyorum. Annem üzülmeyeyim, bir işe yaramış olduğumu bana anlatsın diye balıkları ayıklayıp yağda kızartıyor.